چشم جهان.
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresindeyseniz, güzel Türkçemizde sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bir Çeşme Cihan programı ile birlikte yine sizlerleyiz. Ben Kudret Bülbül, İlyas Balcı, Arzu Yaman ve Murat Baran ile birlikte bu programı sunuyoruz. Teknik masada bizlere Recep Özdem eşlik ediyor. Başlarken hemen belirtelim, bizi TürkiyeninSesiRadyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün sizlerle eğitim ve gençlik hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde bu hafta liseler, üniversiteler açıldılar. Dolayısıyla biz de eğitimin felsefesi, gençlik ve eğitim bağlamında bir değerlendirme yapacağız. Konuğumuz Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Muhammed Enes Kala. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk kıymetli hocam.
Programa başlarken sosyal medya adresimizi paylaşalım. Bizi çeşmecihan.tr Twitter adresinden takip edebilir, gelecek programlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kudretbulbul.tt@gmail.com adresine mail göndererek bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Hocam, eğitim ve gençlik temel başlığımız. İsterseniz biraz sizi tanıyarak başlayalım.
Öncelikle kıymetli hocam, davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Açılışta ifade ettiniz, bu hafta liselerin, İlkokulların, orta ve ilk ve orta öğretim okullarının açılış haftası. Üniversitelerin de açılış haftası. Öncelikle tüm öğrencilerimize bu dönemin hayırlar getirmesini diliyoruz. Aynı zamanda Muharrem ayındayız. Dün Aşura idi. Bu vesileyle Kerbela şehitlerini de rahmetle anmak istiyorum. Muhammed Enes Kala, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesiyim. Tahsil hayatım 4 alanda geçti. İlahiyat, uluslararası ilişkiler, felsefe ve iletişim alanlarında tahsil gördüm. Şu anda da üniversitemizde devam ediyoruz.
Evet. Hocam, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi dediniz. Başlarken biraz konu dışı bir soru sormak istiyorum. Çünkü bizim nesil ve bizden önceki nesiller daha çok Fen Edebiyat Fakültesi olarak bildiler, gördüler. Daha sonra herhalde bu isim değişikliği oldu. Arasında bir fark var mı?
Şimdi hocam, 2010 yılında fakültemiz kuruldu üniversitemizle birlikte. İsim evet farklı. Daha önceden bu isim Edebiyat Fakültesi veya ifade ettiğiniz gibi Fen Edebiyat Fakültesi olarak geçiyordu. İçerisinde var olan bölümler anlamında pek bir farklılık yok. Ancak biz şunu düşünüyoruz. Bizim isimlendirmemizin daha kapsayıcı ve bize ilişkin olduğunu düşünüyoruz. Zira sosyal bilimler malumunuz bir kökü ve merkezi vardır. Bu kök ve merkez insandır. İnsanın mahiyetine ilişkin bir soru sorduğumuzda kendimize onun mahiyetinin iki öz olduğunu, iki kökü olduğunu görürüz. İnsan akıllı ve sosyal bir canlı olarak karşılık buluyor. Dolayısıyla insanı anlayabilmek onu toplumsal zeminde, tarih zemininde anlamayı getiriyor. Bu zeminden baktığımızda tüm sosyal bilimlerin de temelini oluşturan, insanı ve toplumu anlamaya ilişkin doğrudan veri kazanmaya amaç edinen, bu itibarla bir model geliştirmeyi kendisine benimseyen bölümleri muhtevi bir fakülte olarak ismimizi bu şekilde koymuş olduk.
Peki. Tekrar konumuza dönersek, eğitim ve gençlik konumuza dönersek, Doktor Muhammed Enes Kala ile birlikteyiz. Dinleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatmış olalım. Eğitimi tartışıyoruz ya da eğitimi ve gençliği değerlendiriyoruz. İsterseniz en temel soruyla başlayalım. Eğitimin amacı nedir hocam?
Yani bu aslında çok zor bir soru hocam. Evet. Eğitimin amacı, çünkü ciddi anlamda kapsamlı bir soru. İçerisine çok bileşeni alan bir soru. Arzu ederseniz eğitim kavramıyla meseleye başlayalım.
Çok zor ama bir o kadar da anlamlı. Çünkü evet, her işe başlarken bir amacı olmuş olmalı. Bazen bazı ülkelerdeki eğitim uygulamalarına bakınca gerçekten şaşırıyorum. Felsefesi olmayan, amacı olmayan bir eğitim. Dolayısıyla amacı olmazsa, varacağı yeri bilmezse hangi rüzgar hangi gemiye yardım edebilir? O nedenle herhalde önce amacı bilmek gerek.
Eyvallah hocam. Buna ilişkin soruyu sormak aslında bir felsefi soru, amaç sorusu. Felsefenin de temel bileşenleri kavramlardır, mefhumlardır. Dolayısıyla eğitim kelimesinin kavram içeriğine bakacak olursak, bir kere şunu söyleyelim. Her kelimenin bir hakikati, bir mutabakatı ve bir de mecaz ve kinayi tarafı vardır. Ve bir kelime bir var olanı işaret eder. O var olan ise bir gaye, bir telosla vardır. Dolayısıyla madem ki eğitim bir kelime ve kavram, bu bir var olanı işaret ediyor. O halde ifade ettiğini soruya dönmüş oluyoruz. Bu var olanın amacı nedir? Bunu cevaplayabilmek için belki bir köken soruşturması yapabiliriz. Yani eğitimden ne anlıyoruz? Şimdi çok tartışılıyor, günümüzde de tartışılıyor. Eğitim, öğretim süreci başlayınca yine bu tartışmalar alevlendi. Acaba eğitim eğmekten mi geliyor, eğip bükmekten mi geliyor? Şimdi Batı dilinde education, Latince itibariyle ex ducere, yani içeriden dışarıya olan bir yetkinlik hali, bir yetkinleşme hali olarak yerleşmiş, kullanılmış. Türkçe'de eğitim ise igitmek veya ikitmekten geldiği söyleniyor, bu eğmekten bükmekten geldiği kadar. Ancak şunu ben açıkçası teklif etmek istiyorum. Bu eğitim sürecini taşıyan kolonlar vardı ve bu gelenekte ifade edilen kolonlardı bunlar. Terbiye, talim ve teedip. Şimdi biz bunları anlarsak eğitimin amacının ne olması gerektiğine ilişkin de bir farkındalık ve fikir elde etmiş oluruz. Terbiye, bireyin veya şöyle ifade edelim, bir kere insanoğlu dünyaya, doğaya beşer olarak geliyor ve bir insanlaşma yolculuğuna çıkıyor. İşte bu yolculuğu baştan sona kurgulayan sistemin adına aslında eğitim diyoruz. O halde eğitim bir tarafıyla beşeri insan kılma sanatıdır. Şimdi terbiye burada, buraya geçmeden önce şunu ifade edelim hocam. Beşer nasıl insan olur? Beşer değerlerle karşılaştığında, değerlerle çakıştığında, çatıştığında değil çakıştığında insan haline geliyor. Peki değerler nedir o halde? Değerler iyi, güzel ve doğru. İyi değeri felsefi anlamda ifade edecek olursak aksiyolojik değer. Doğru değeri epistemolojik değer. Güzel değeri ise estetik değer. Şimdi terbiye, kendi geleneğimizde maruf olan terbiye, insanı toplumdan, toplum gerçeğinden koparmayıp onunla sürekliliği sağlamak koşuluyla o insana toplum için var olan iyiyi öğretir.
Evet.
Talim, eşya hakkında doğru bilgiyi tanıtır, kanıtlamasını ve gerekçelendirmesini öğretir. Teedip ise bu ikisini meczeder. İkisini meczedildiğinde, doğruyla iyinin meczedildiği yerde güzel ortaya çıkar. O halde şöyle özetleyeyim hocam bu sorunuzu. Eğitimin amacı insanı iyiyle, doğruyla ve güzelle buluşturmaktır.
Evet. Tabii bir felsefeciyle bu konuyu konuşunca bu kavramlara değinmeden olmaz. Ama daha pratik gitmek belki daha da gerekli olabilir. Tabii eğitim birçok şeyin eğitimi olabilir. Yani lise eğitimi, üniversite eğitimi, yüksek lisans, doktora eğitimi ama daha sıradan şeylerin de eğitimi olabilir. Herhangi teknik bir şeyin eğitimi, bir programın eğitimi, değil mi? Bir herhangi basit şeylerin, sertifika eğitimleri de olabilir. Herhalde buradaki amaç her ne isteniliyorsa sonuçta ona hazır hale gelmektir. Yani bu anlamda siz daha ahlaki ya da etik, daha değere dayalı bir noktaya getirmiş oldunuz ama esasen onunla birlikte kişiyi hayata hazırlamaktır. Yani niçin eğitim alıyorsak o bağlamdaki ihtiyacımızı çözmektir. Buradan bakarsa, bu biraz basitleştirirsek hocam ve gençlere de buradan geçersek, gençler eğitim yoluyla kendilerini hayata hazırlarken en fazla neye dikkat etmeliler?
Bıraktığınız yerden şöyle devam edeyim hocam. Biraz daha pratik olsun diye şunu da ifade edebiliriz. Şimdi eğitimde insanların bilişsel, duygusal ve psikomotor yönleri var. Eğitim bunları açığa çıkarma, bunları geliştirme, yetkinleştirme ve sonunda o insanı yaratıcılığa sevk etme yönü. Dolayısıyla gençler neyin eğitimini alıyorsa ona ilişkin bir farkındalık açığa çıkarmalılar ki İçinde bulundukları o zorlu süreç onlar için bir farkındalık oluştursun ve ona ilişkin bir ürün ortaya çıkarsın. Dolayısıyla gençler öncelikle...
Bir anlamda eğitimi insanın kendini keşif yolu gibi bir noktaya da getirdiniz.
Evet.
Anlamlı bir nokta olmuş oldu.
Yani işte bu bahsettiğiniz eğitim insanı hayata hazırlamaktır. Aslında eğitim hayatın bizatihi kendisidir. Çünkü insanoğlu... Ben dedikten sonra, kendini tanıdıktan sonra bir yolculuktadır aslında. Bu yolculuk başlı başına zaten eğitimin bizatihi kendisidir. Yani biz öğrencilerime şöyle takılırım ben. Okumayı yazmayı ne zaman öğrendin? Öğrencilerimizin cevabı şudur. Birinci sınıfta, ilkokul birinci sınıfta. Aslında bu Evet, olgusal olarak doğru. Okumayla yazmayla tanışmamız o zamana denk düşüyor. Ancak bizim okuma ve yazmayı öğrenmemiz hala devam ediyor. Yani dolayısıyla eğitimi bir süreç işi olduğunun farkına varmak ve kendimizi bu yolculukta konumlandırmaktır asıl mesele. Gençler de bu noktada farkındalık oluşturmalıdırlar diye düşünüyorum.
Evet, tabii hayata hazırlama, eğitim yoluyla hayata nasıl hazırlamalılar derken herhalde iki şey var. Bir, kendilerini, sizin de işaret ettiğiniz, kendilerini bilmeleri, kendilerini keşfetmeleri ve bu çerçevede neye ihtiyacı olduklarını, nerede başarılı olacaklarını bilerek onun eğitimini almaları herhalde söylenmesi gerekenlerden bir başkası. Enes Hocam, 160 ülkeden dinleyicilerimiz var. Bunu da düşünerek eğitimin ülkeleri aşan, kültürleri aşan, bakışları aşan genel ilkelerinden bahsedebilir miyiz?
Bahsedebiliriz hocam. Öncelikle 160 ülkeden bizi dinleyenlerin her birisine gönül dolusu selamlarımı iletiyorum. Eğitim konusu hakikaten ilk insandan son insana kadar insanlığın en önemli gündem maddesi olarak kalacak bir konu. Bu itibarla aslında eğitimin kendi kodları var ve bu kodlar aslında ülkeleri, mekanları, coğrafyaları aşan kodlar. Şimdi eğitim bir tarafıyla bakıldığında retorik işi, bir tarafıyla hitabet işi. Retoriği oluşturan 3 sütun görüyoruz hocam. Retoriği oluşturan birinci kısım akla hitap eden logos. İkinci kısım duyguya hitap eden patos. Üçüncü kısım ahlaka, değerlere hitap eden etos. Şimdi eğitim sistemi, eğitimin muhtevası ve usulü bir kere öncelikle insanın aklına hitap etmeli. Birinci husus bu. Ve bu husus tüm coğrafyaları, ülkeleri aşan husus. Eğitimin birinci ilkesi akla hitap etmesi. İkinci ilkesi bu yeterlidir, gereklidir ancak yeterli değildir. İkincisi o insanı iyi bir insan olma idealini sürekli pekiştirmelidir. Yani bir alanda yetkin olabilirsin, bir meslekte çok iyi olabilirsin. Ancak o meslek senin daha iyi insan olmanı da sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla eğitimin ikinci ilkesi o eğitimin insanın iyi bir insan olma idealini sürekli canlı tutması. Üçüncüsü ise bu insana mücadele azmi, mücadele aşkı vermesi. Yolda olduğunu fark ettirmesi. Yani onun duygusal tarafına da hitap ediyor olması. Bu üçünü birleştirdiğimizde ortaya tüm ülkeleri aşan, tüm coğrafyaları aşan genel ilkeler elde edilir. Bu ilkeler ülkelere dönüştürülebilirse hocam, bu ülkelerle ülkeler şekillendirilebilirse, şekillendirilmiş ülkeler daha yaşanabilir bir dünya idealini de canlı tutacaktır diye düşünüyorum.
Evet. Hocam ben biraz daha precize edeyim sizin ifade ettiklerinizi. Yani eğitimin önce bir rasyonalitesi olması gerektiğini anladım söylediklerinizden. Gerçekten de öyle. Yani hangi ülkede olursa olsun, hangi tür eğitim olursa olsun, hangi dinden, dilden, ırktan olursa olsun eğitimin bir genel rasyonalitesi olmalı. Ama tek başına rasyonalite yetmez. Çünkü rasyonalite bizi birçok farklı noktalara götürebilir. İkinci olarak eğitimin bir ahlakı olmalı. Genel ahlak kuralları verilmeli gençlere, çocuklara. Bunu ben biraz şöyle açayım. Bazen bunu çok bildiğimiz için genel ahlak kurallarının ne kadar değerli olduğunu sudaki balık gibi fark etmiyoruz.
Evet.
Ama bir an için düşünelim. Dinleyicilerimiz de düşünsünler. Sabah evden çıkarken hiç kimsenin genel ahlak kurallarına uymadıklarını varsayalım. Sabah evden çıktı, asansöre binecek. Asansörde çantasıyla duruyor. İlk karşılaştığı insanın çantasını çaldığını varsayalım. Sonra devam ederken sokakta karşılaştığı bir insanın, dinleyicilerin affına sığınarak söylüyorum, birisinin, tanımadığınız birisinden bir yumruk yediğinizi varsayalım. Sokakta giderken aracınıza bindiniz. Araçların birbirlerine hiçbir şekilde saygı duymadığını, son derece saygısızca yol almaya kalkıştığını varsayalım. Daha iş yerimize varmadık. Dolayısıyla böyle bir hayatı aslında mümkün kılan, anlamlı kılan elbette ama mümkün kılan, yaşanabilir kılan genel ahlak kuralları. Dolayısıyla çalmamak, çırpmamak, insanlara güzellikle muamele etmek.
İlerinizde hocam bu tabii insanların böyle çok iyi bir mühendis, çok iyi bir mimar, çok iyi bir öğretmen mesleki anlamda olduğunu da düşünebiliriz. Bunlara rağmen İnsanlar hayatı çekinilmez kılabiliyorlar.
Tabii ki.
Dolayısıyla eğitim bir tarafı dolgun olarak sunulurken diğer tarafının aksatmaması gerektiğini de bu meyanda ifade etmemiz mümkün görünüyor hocam.
Evet, dolayısıyla bazen bu genel ahlak, genel etik, genel kurallar herkeste varmış gibi davranabiliyoruz ama öncelikle eğitim bunları herkese vermeli. Herkes iyi bir profesör olmaktan önce, iyi bir bilim insanı, iyi bir çalışan, iyi bir işveren, her ne meslekse bütün bunlardan önce gerçekten genel ahlak kurallarını benimsemiş, özümsemiş iyi insan olmalı. Dolayısıyla eğitim birinci olarak ya da ikinci olarak bunu vermeli. Sonra bir çalışma disiplini, çalışma ahlakı, çalışma sevgisi belki de vermeli.
Belki aşkı, aşkı daha da ileri
evet,
götürüyor.
Evet, daha da çalışmada aşkı. Niye? Çünkü insanlar çalışarak bir şeyleri elde etme duygusuna sahip olmazlarsa bu gerçekten pek çok şeyi bozar. Ben de derslerde üniversite öğrencilerine ilk verdiğim derste buna değinirim. Haftaya üniversitemiz açılacak. İlk derste şunu söylerim. Tabii ki tebrik ederim kendi çabalarıyla kazandıklarını ifade ettikten sonra. Siyaset bilim dersini en iyi ben anlatırım diyemem derim gençlere. Bu açığı kapatabilirsiniz. Derslere gelmezsiniz. Tabii gelmelerini çok teşvik ederiz, isteriz. Hayat boyu bu açığı kapatamazsınız da diyemem. Başka bir bilim kitabından ya da başka bir yerden, herhalde bu sanal dünyada bu açık mutlaka kapatılabilir. Ama bazı şeyler vardı ki bunu size yanlış öğretirsek bu açık hayat boyu kapatılamaz. İşte onlardan bir tanesi de çalışmaktır. Çalışarak bir şeyler elde etmektir. Gerçekten biz bu duyguyu yanlış verirsek öğrencilerimize hayat boyu başka türlü mekanizmalarla ilerlemeye çalışırlar ki son derece yanlış bir duygu olur. Hocam devam edersek eğitim açısından günümüz dünyasındaki gençlerin, küresel gençlerin en temel sorunlarını neler olarak görüyorsunuz?
Hocam gençlerle sürekli hasbihal eden, sürekli hemhal olmaya çalışan bir kişi olarak öncelikle günümüz gençliğinin müthiş imkanlara sahip olduğunu ifade edebiliriz.
Evet.
Ancak bu imkanlarla yüzleşebilecek gerekli ruh olgunluğunu sağlayamadıkları veya sağlayamadıkları için bu imkanların farkına, biraz önce çok güzel bir tabir kullandınız, suyun içerisindeki balık suyun kıymetini bilmez. Ancak suyun dışına çıktığında hangi nimette olduğunu farkına varır. Tam bu meyanda bunu ifade edebiliriz. Güzel bir analojidir. Gençlerin aslında bir suyun içerisinde çok kaliteli, çok değerli suyun ve suların içerisinde de yolculuk yapabileceği bir dünyayı tasavvur edebiliriz. Ancak bunun farkında olmadıklarını açıkçası düşünüyorum. Çünkü merhum Fuat Sezgin Hoca, onu da rahmetle almış olalım
evet,
programımızda.
Evet. Onun üzerine bir program yapmıştık.
Helmut Ritter'le karşılaştığında hocası soruyor, Fuat kaç saat çalışıyorsun? Efendim diyor, 13-14 saat. Tabii ona göre müthiş bir saattir bu. Diyor ki bu saatle, bu tempoyla bilim adamı olamazsın. Ve sonra 17-18 saate çıkardım diyor. Ancak şöyle ifade edelim. Tabii bu gençlerimiz ümitsizliğe sevk etmesin. Şimdi hocamızın kendisini yetiştirdiği dönem ile şu andaki dönem arasında çok çok fark var. Yani şu anda bilgiye ve belgeye ulaşma imkanı o kadar kolaylaştı ki bir tıkla dünyanın bir tarafındaki çok değerli bir kitaba oturduğunuz yerden ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla şunu ifade edebiliriz. Gençlerimizin bu fırsatları değerlendirebilmesi anlamında artık imkanlar çok geliştiği ve zenginleştiği için bu imkanların bir kere farkına varmak gerekiyor.
Evet.
Ve çalışmak, asıl mesele çalışmak. Yani Allah vergisi olan hususiyetler muhakkak vardır. Ancak o bir şeyin %2'sini, %3'ünü oluşturur. %97'si, %98'i çalışmanın bizatihi kendisidir.
Gençlerimizden, bir ayette de belirtilir ya, insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır diye.
Mesele bu kadar aslında, evet, basittir hocam. Dolayısıyla gençlerimiz tüm bu imkanları değerlendirirken veya değerlendirememek üzüntüsüyle kendisini tembelliğe sevk ederken aslında ne kadar büyük imkanlar içerisinde olduğunu fark edip bir otursalar ve düzenli olarak ve sürekli olarak saatlerinin belli bir kısmını çalışmaya ilgi duydukları alana hasretseler çok farklı bir kişilik inşa edeceklerini kendileri fark edecektir.
Evet. Ben de sizin kaldığınız yerden tamamlayayım hocam. Ben de tamamen katılıyorum. Bugünkü çağın, bu çağın gençliği inanılmaz bir imkan içerisinde. Bilgi konusunda hiçbir sıkıntıları yok. Her türlü bilgiye çok rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Bu dünyanın hemen hemen her tarafında öyle. Türkiye'de de öyle, Avrupa'da da öyle, Amerika'da da öyle. Küresel çağda nasıl bir gençlik diye bir kitap yazmıştım. Bu çok farklı ülkelerde, Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da, Türkiye'de yaptığım konuşmalardan oluşan bir kitap. Benim de gördüğüm Türkiye'de de, Avrupa'da da, Avustralya'da, Amerika'da da gençlerin en fazla ihtiyaç duyduğu şey bilgi değil. Çünkü bilgiye çok rahat ulaşıyorlar. Ama yönlendirme.
Evet.
Yıl sonunda, 2017 sonunda New York'ta bir konuşma yapmıştım. Orada bütün bu imkanlar içerisinde gençliğin gerçekten en fazla ihtiyaç duyduğu şey belki tecrübeli insanlardan hareketle doğru yönlenmeleri, doğru yöne kanalize edilmeleri. Türkiye'de de öyle. Türkiye'nin en ücra bir noktasına da gittiğinizde pek çok şeyi biliyor belki gencimiz ama o bilgi birikimiyle ne yapması gerekiyor, o bilgi birikimiyle nereye gitmesi gerekiyor yönlendirme konusunda çok fazla ihtiyaç var.
Bir de şunu ifade edebiliriz hocam. Şimdi yapılan araştırmalarla ortaya çıkan bir gerçek var. Gençlerin en fazla istedikleri değer nedir diye sorduklarında özgürlük diye ilk üç sıraya yerleşiyor. Yani gençlerimiz özgürlüğü istiyor. Ve çok değerli bir istektir özgürlük isteği. Ancak sorun şuradan kaynaklanıyor. Özgürlüğü gençlerimiz sürekli dış kaynaklı olarak algıladıkları için engelin sürekli dışarıdan kendilerine geldiğini düşünüyor olabilirler. Ancak özgürlüğün imkanını genişletmek insanın kendisinde de olabilir. Evet. Yani şöyle ifade edelim. Az bilen mi özgürdür, çok bilen mi özgürdür? Çok bilen imkanlarının, farklı imkanların farkına vardığı için, o imkanların farkına vardığı için özgürlük imkanını genişletmiştir. Çok gezen mi bilir, az gezen mi bilir? Çok gezen bilir ve bilmesi nispetinde özgürlüğünü de artırır. Dolayısıyla bu anlamda gençlerimizin eğitim süreçlerinde imkanların yine oraya vurgu yapmak önemli. İmkanların farkına vararak en çok istedikleri değer olan özgürlüğü kendilerinin yakalamasının da imkanı olduğunu gençlerimize ifade edebiliriz hocam.
Yani özgürlük konusunda istekli olmaları tabii ki anlaşılabilir gençliğin. Gençlik, yani genç bilebilse, ihtiyar yapabilse diye bir atasözümüz de var. Bu da aslında yönlendirmenin gençken ne kadar değerli olduğunu, önemli olduğunu ortaya koyuyor. Tabii özgürlük çok değerli bir şey, mutlaka arzu edilir ama bedelsiz özgürlük de bedelsiz özgürlük arayışı içerisinde çok olmamak gerekiyor. Ya ben hiçbir çalışma içerisinde olmayayım, hiçbir çaba içerisinde olmayayım ama Türkiye'nin ya da dünyanın en üniversitesinde okuyayım. Dünyanın en ne bileyim iyi işini yapayım. Herhalde böyle bir şey, böyle bir ancak fantezi olur.
Kuşkusuz burada yani tabii genele teşmil etmek anlamında değil ama kendi üzerinden ifade etmek daha doğru olur. İmkanların farklılığı, imkanların zenginliği kuşkusuz benim özgürlük alanımı geliştiriyor. Ancak burada başka bir tuzak var. Bunu belki maymun iştahlılık olarak da ifade edebiliriz. Bunun tuzağını şöyle ifade edebiliriz hocam. Şimdi Hindistan'da maymun avlama tuzakları var. İçerisine bir maymunun elinin girebildiği bir tuzak. Hı hı. Muzu koyuyorlar, tatlı olan şeyleri koyuyorlar. Şimdi maymuncağız oraya geliyor, elini o delikten sokuyor. İçeride muz var, güzel güzel şeyler var. Hepsini almak istiyor. En büyüğüne orada muz, en büyüğünü alayım diyor. Ve avcı geliyor, kafasından tutup yakalıyor. Şimdi burada akıllı hareket etmenin de önemli olduğunu vurgulamak için bu örneği verdim. Çok imkanlarımız var. Ancak mühim sırası burada çok çok önemli. Benim için şu anda zaruri olan şey ne? Önce onu halledeyim. Ondan sonra farklı imkanları gerçekleştirebilirim. Farklı imkanların hakkını verebilirim. Eğer her imkanın aynı anda hakkını vermeye kalkışırsam aslında elimde hiçbir şey olmadan sürecim devam etmiş oluyor. Evet. Bu da eğitimle alakalı, yönlendirmek ve eğitimle alakalı bir husus olarak dillendirilebilir hocam.
Dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Kudret Bülbül'le Çeşme Cihan programındasınız. Konuğumuz Doktor Enes Kala. Hocam tabii dünya gittikçe daha fazla iç içe geçiyor. Daha fazla küreselleşen bir dünyadayız. Belki şu an bizi dinleyenler, bizler, her birimiz annelerimizin, babalarımızın ya da daha önceki bütün bir ecdadımızın yaptığı yolculuklardan daha fazla yolculuk yapmış olabiliriz. Belki onlar çok daha sınırlı bir coğrafyada yaşadılar, yaşamaya devam ediyorlar. Köylerinde, kasabalarında ya da şehirlerinde. Bizler, bu nesil çok daha geniş bir insan profiliyle, insan kitlesiyle karşı karşıya, fiziki olarak karşılaşmış durumda. Birçok seyahatler yapmış, birçok yerlere uğramış durumda. Ama onun ötesinde fiili olarak, fiziki olarak yapmasak da sanal olarak da gittikçe iç içe geçmiş bir dünyada yaşıyoruz. Ne demek istiyorum? Belki sınırlı bir coğrafyada yaşıyoruz ama gençlerimiz kapı komşusunu bilmezken, ben bazen derslerde bunu testini de yaparım. Alt komşunuz kimdir, kapı komşunuz kimdir diye sorarım. Yanıtlar çok tatmin edici değildir ya da bilenler çok fazla değildir. Ama Brad Pitt kimdir dediğimde dünyanın en ücra noktasındaki bir yıldızın, çok uzak coğrafyadaki bir artistin, aktristin kaç çocuğu var dediğimde bunu çok daha fazla bilen gençlerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla farklı kimliklerin, kültürlerin iç içe yaşaması sadece real ortam için değil, zihinsel olarak da farklı kültürlerle, kimliklerle daha iç içe yaşıyoruz. Buradan gençlere dönersek, böyle bir dünya gençlere ne söyler? Gençler için daha farklı farklılıklarla bir arada yaşama adına gençlere ne söylenebilir?
Aslında değerli hocam çok şey söyler. Bir kere ifade ettiğiniz yerde bir öz eleştiri de kabullenmemiz gerekir. Eğitimde bir ilke var, yakından uzağa ilkesi. Yakını ve kendi gerçekliğimizi ihmal ederek uzaklara uzanmak bana pek anlamlı gelmiyor. Yine şunu ifade edebiliriz. Artık dünya o kadar küçüldü ki adeta küresel bir köy haline dönüştü. Bu hem fiziki olarak mümkün hem de oturduğumuz yerden her bir coğrafyanın her bir ücra köşesindeki yere en azından görüntü olarak ulaşabilme imkanına sahibiz. Bu çok kendisiyle beraber çok ciddi imkanlar getiriyor ama tehditler de getirdiğini unutmamak gerekiyor. Gül güzeldir ancak dikenine katlanmak koşuluyla. Bu ifade ettiğimiz kültürlerin birbiriyle karşılaşması, birbiriyle tanışmasının ben imkan çerçevesinde ele alınması gerektiğini çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak bir koşulla. Ben kimim, biz kimiz sorusunu zamana ve zemine, tüm zamanlara ve zeminlere hitap edecek şekilde cevaplandırmak koşuluyla. Şayet benim kökümün kaynağını sabit kılamazsam bu zenginlikler benim için tehdit haline gelir. Çünkü ortada ben yokumdur. Yani birileri beni asimile edebilir. Aynı şekilde bu köksüzlük veya bu hırçınlık, bu tahakküm edici tavır başka kültürleri asimile etmeyi de getirebilir. O halde bir muvazene noktası, bir denge noktası aramak gerekiyor. Bunun öncelikle ifadesi ben kimim, biz kimiz sorusuna verilecek cevapla alakalı. Yetiyor mu? Yetmiyor. Bu sefer ikinci bir altın kural devreye giriyor. İfade ederler ya hocam, golden rule. Kişi kendisi için istediğini başkası için de istemeli. Çünkü madem ki ben bana dokunulmamasını istiyorum, başka bir kişiye de dokunmamam gerekiyor. O halde bu zeminden yaklaşacak olursak, farklı kültürlerin bir araya gelmesi, bir arada yaşaması benim için bir zenginliktir. Çünkü ben orada insanlığın tecrübesini yakinen görüyorum. İnsanlığın tecrübesine tanık oluyorum. Bu çok değerli bir şey. Bununla beraber yanlış yaptıklarımın düzeltilmesi mümkün olabiliyor. Yanlış bildiklerimizi doğru kılmak mümkün olabiliyor. Doğru bildiğimiz yanlışları tahsis etme imkanına sahip olabiliyoruz. Ve bu bizi o yolda daha tahkim ediyor. Daha güçlendiriyor.
Hocam ben de tamamlayıcı olarak şunları söyleyeyim. Aslında Hazreti Mevlana'nın bir ifadesi bütün bu durumu özetliyor. Siz de onun etrafında açıklamalarda bulundunuz. Evet, gerçekten pek çok farklı kimliklerin, kültürlerin bir arada olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Hem reel olarak hem de sanal olarak bu kadar farklı kültürlerle, kimliklerle iç içe yaşıyoruz. Böyle bir ortamda gençliğe düşen nedir? Hani diyor ya Hazreti Mevlana, bir ayağını sağlam basıp diğer ayağıyla açılabildiğin kadar açıl diyor pergel metaforuyla. Evet. Bu işte sağlam basmamız gereken ayağımız bizim kimliğimiz, aidiyetimiz, medeniyetimiz, biz kimiz sorusuna verecek yanıttır. Evet. Bunu doğru inşa ettiğimiz sürece korkulacak, endişe edilecek çok fazla bir şey yok. Yani kendi kimliğimizi, kişiliğimizi, kendi medeniyetimiz içerisinden oturtup geliştirdikten sonra diğer ayağımızla açılabildiğimiz kadar açılalım. Burada bazen şu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz. Aslında gencimiz son derece donanımlı, birikimli ama gereksiz bir çekiniklik, endişe içerisinde. Oysa buna gerek yok. Diğer ayak metafor üzerinden farklı kültürlerle, kimliklerle çok rahat diyalog kurmalı. Çok rahat onlarla yaşayabilmeli. Diğer sıkıntı da şu. Gencimiz kendisinin ne olduğuna dair, kimliğine dair, kültürüne dair hiçbir bir birikim yok. İnanılmaz bir açılma peşinde. Okyanuslara dalıyor. Yüzme bilmiyor belki. O da çok arzu edilen bir şey değil. Önce yani yüzmeyi bilmek. Yani onu hayatta tutacak felsefeyi, kimliği, aidiyeti inşa etmesi gerekir herhalde.
Bir de şöyle bir şey hocam. Bir tarafıyla yabancı korkusu kendimizi veya diğerini doğru tanımamaktan kaynaklı bir şey. Eğer benim özgüvenim olursa ben yüzleşmekten korkmam. Aynı şekilde karşı tarafı doğru tanırsam ona hikmetle yaklaşabilirim. Yani ona ne zulmederim ne de onun tahakkümü altında ezilirim. Dolayısıyla bu denge noktalarını çok iyi keşfetmek gerekiyor. Yani o biz kimin sorusunu çok ciddi şekilde cevaplandırmak ve özgüvene sahip olmak gerekiyor.
Evet, gençlik ve eğitimi konuşmaya devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Hocam bir de gençler arasında çok yaygın bir şekilde teknoloji ilgisi, teknoloji kullanımı var. Elbette yeniliğe, teknolojiye açık olmak, teknoloji bilmek değerli bir şey, gerekli bir şey. Ama yeterli mi? Yani sanki sadece teknolojiyi kullanmak, iyi bilmek yeterliymiş. Başka bir şey çok gerek yokmuş gibi dönem dönem bazı algılarla karşılaşıyoruz. Ne dersiniz?
Bu bir önceki soruyla aslında bağlantılı bir soru. Yani farklı kültürlerle karşılaşmak değerlidir. Çok ciddi imkanları insan önüne getirir. Ancak dikenleri vardır demiştik. Aynı şey teknoloji için de söz konusu. Teknoloji insanın hayatını olabildiğince kolaylaştıran hususiyetlere sahip. Yani biz teknolojiyi reddedemeyiz. Hı hı. Çünkü hayatımızı kolaylaştıran, işlerimizi kolaylaştıran bir kolaylık sağlıyor bize. Ancak teknolojiyle inşa edilen zihinler de söz konusu. Şimdi biraz daha pratik bir somut örnek vereyim. 7 yaşında kızım Google baba diyor. Sen her şeyi Google'a soruyorsun. Google her şeyi biliyor. Allah da her şeyi biliyor. O zaman Google Allah olabilir mi? Şimdi burada bir zihin inşası var aslında. Teknoloji üzerinden bir zihin inşası var. Bu zihin inşası elimizde kıymak olmadığı takdirde çok ciddi anlamda tehditleri bize sunuyor. Eğer elimizde kıymak olursa, oradaki kıymaktan kasıt bilinçtir, farkındalıktır, bize zenginlikleri sunacak. Teknolojiyle inşa olan zihnin kolaycılık ve tembelliğe kaçma yönü var. Yani derslerimizde siz de karşılaşmışsınızdır hocam. Bir ders muhtevasında ifade edilen kitaplar var. Denir ki şu kitap, bu kitap, şu kitap. Öğrencilerimize mukabelesi şu oluyor. Bu kitapları Google'da bulabilir miyiz? Evet, bu müthiş bir zenginliktir. Ancak o insanı tembelliğe sevk ediyorsa, kolaycılığa sevk ediyorsa bunun üzerinde ciddi anlamda düşünmemiz gerekiyor. O halde şöyle ifade edelim hocam. Sorduğunuz soruya da cevap kabilinden. Teknoloji çok değerli. İmkanlarımızı zenginleştiriyor, işlerimizi kolaylaştırıyor. Ancak tek başına kesinlikle ama kesinlikle yeterli değildir. Bunun önüne bizim bilinci koymamız gerekiyor. Öncelikle bilinç inşa etmemiz gerekiyor. İnşa edilen, farkındalık kazanan bilinç neyin tuzak, neyin tuzak olmadığını tefrik edebilecek güce sahip olan bilinçtir diye belki ifade edebiliriz.
Evet. Evet değerli hocam, ağır ağır da programın sonuna geliyoruz. Son bir iki sorumuz daha var. Onlarla birlikte sonlandırmış olacağız. Yine gençlerle konuştuğumuzda ya da gençlere yönelik programlara baktığımızda, yazılan kitaplara baktığımızda gençlik-mutluluk ilişkisi üzerine durmak istiyorum. Sanki mutluluk fetişizmi gibi bir şey var. Mutlu ol bu emirdir diye bir küçük parodi var. Yani mutlaka kendilerini mutlu edecek şeyler yapmaları gerekirmiş. İsterlerse her şeyi başarırlarmış, her şeyi yapabilirlermiş, her şeye kadirlermiş gibi bir psikoloji pompalanıyor adeta. Ne derler? Kişisel gelişim kitaplarında. Gerçekten öyle mi? Gençlik mutlaka mutlu olduğu şeyleri mi yapmalı?
Şimdi bu da bir aslında felsefi bir soru hocam. Şimdi felsefi zeminde konuşmak evet. Ayağımızı yerden kesebiliyor. Ancak hem felsefi zeminle hem de pratik zeminle ikisini mecz ederek ifade edeyim. Bir kere hocam insanın gayesi mutlu olmaktır. Yani hiç kimse hayatta mutlu olmamak için yaşamaz. Yani işte her şey yolunda gidiyor ama ben mutsuz olmak istiyorum diyen ben bir insanla karşılaşmadım. O halde insanın dünya yaşamındaki amacı mutlu olmak. O halde kendimize soralım. Peki mutlu olmaktan neyi anlıyoruz? Bence sorunun düğüm noktası burası. Mutlu olmaktan eğer hazzı anlıyorsam, şehveti anlıyorsam, menfaati anlıyorsam ve bu haz, şehvet ve menfaat sadece kendi menfaatimse bu mutluluk karşı tarafı ötekileştirir. Karşı tarafı tehdit unsuru haline getirir. Ancak mutluluğu dokunulmaz ilkeler üzerinden inşa edebilirsem, yani hak, hukuk, adalet zemininde bir mutluluk inşası gerçekleştirebilirsem veya şöyle ifade edelim, merkeze insanı, Ahmet'i, Ayşe'yi, John'u değil de insanı merkeze koyarak meseleye yaklaştığımızda herkes için mutluluk ifadesiyle mutluluğa yaklaşırsam bu sefer ben herkesin mutluluğunu hissederim. Şöyle ifade ederler hocam felsefede, hayatın amacı mutlu olmaktır ancak mutlu kılmaktır da. Biz sanki bu denklemin birinci ayağını hep görüyoruz. Ve şu ikinci ayağını kaçırıyoruz. Ancak biraz önce sohbetimizin başında ifade ettik ki hocam, insan sosyal bir canlıdır. İnsan bir kere başlı başına muhtaç bir canlı. Yek diğeri olmaksızın yaşayamıyor. O halde insanı toplumsal gerçeği içerisinde ele almamız gerekiyor. Toplum olmadan insanın yaşaması filmlerde mümkün. Bana öyle geliyor. Buradan bakacak olursak, eğer toplum içerisinde insanın yaşaması gerektiğini alacak olursak, o toplum ne kadar güçlüyse o insanın yaşamı da o kadar güçlüdür. Peki toplumun güçlü olup olmadığını nasıl anlayacağız? Toplum bir zincir halkasıysa o zincirin gücü o zincir halkasını oluşturan en zayıf halka kadardır. O halde insanın mutluluğu o en zayıf halkayı güçlendirmekten başlıyor.
Evet.
Diye düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum hocam. Tabii ki mutlu olmak çok değerli bir şey. İnsan kendisini mutlu eden çalışmalar içerisinde yer almalı. Bu çalışmayı da çok daha anlamlı kılar. Benim burada söylemeye çalıştığım bencilce, egoistçe, sadece kendisini düşünen, sadece kendi mutluluğunu düşünen ve bunun dışında başka hiçbir şey de düşünmeyen bir mutluluk anlayışı. Elbette mutluluk çalışmayı, paylaşmayı, vermeyi, özveriyi de içermeli. Bunları içermeyen bir mutluluk anlayışı kişiye ne kadar mutluluk getirir bilemiyorum ama kişinin dışındaki pek çok insana çok ciddi sıkıntılar getireceği aşikar. Hocam, bir programımızın daha sonuna geldik. Ben son olarak eklemek istediğiniz ya da 160 ülkeden bizi dinleyenlere vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır diye sorsam.
Son olarak aklımda kaldı, onu da ifade edeyim. Bu mutlulukla alakalı. Maalesef şöyle günümüzde bir hastalık var. Mutsuzluk mutluluk hastalığı diye isimlendiriyorum ben bunu. Yani karşı taraftaki insan mutsuzsa ben mutlu oluyorum. Yani kendi mutluluğumu karşımdaki insanın mutsuzluğundan devşiriyorum. Ancak bu mutluluk kendi elimde olmuyor, kendi irademde olmuyor. O halde her insan kendisini mutlu edecek işlerle iştigal etmeli ve bu yolda yol aldığını fark etmeli diyorum. Dinleyicilerimize de şükranlarımı arz ediyorum.
Dediğinizi çok iyi ifade eden bir fıkra var. Hani karşıdakinin mutsuzluğu üzerine mutluluğunu inşa etmeyi çok iyi anlatıyor. Cimri'ye sormuşlar. Demişler ki, bir şey iste, sana iki katını, arkadaşın için bir şey iste, sana iki katını vereceğiz. Cimri'nin cevabı ne olmuş? Bir gözümü çıkarın demiş. Elbette karşı tarafının mutsuzluğu üzerine inşa edilmiş bir mutluluk zaten sürdürülebilir bir mutluluk değildir. Bir süre sonra mutlaka tersine döner ya da farklı durumlarla karşılaşılır. Evet değerli dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Kudret Bülbül'le Çeşme Cihan programındaydınız. Konuğumuz Doktor Muhammed Enes Kala idi. Bir Çeşme Cihan programında haftaya tekrar yeni bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Çeşme Cihan.